Ayrım 28.
Evin önündeki 100 yıllık ağaçlarda hala o kasnaklar, takma saçlar, kolalı etekler kadar resmi ve yapay biçimlerde budanıp düzenlenmişlerdi. Ne var ki bu ağaçların sonsuz ölüler kervanındaki yerleri pek uzak sayılmazdı. Yakında kervandaki yerlerini alacak, kervandaki her şey gibi onlar da sessizce yollarına gideceklerdi. Ay ışığında eski bir çıngırağın yaşlanmış sesinin ciddi tınlamaları duyuldu. Bu çıngırak hiç kuşkusuz eski günlerde bu büyük eve kasnaklı, kabarık, yeşil etek geldi. Kabzası elmas kakmalı kılıç geldi. Kırmızı topuklu pabuçlarla mavi tek taş pırlanta geldi diye haberler vermişti. Şimdi de kiraz renkli iki hizmetçi kız sevinçli bir telaş içinde Estella'yı karşılamaya çıktılar. Çok geçmeden evin kapısı bavulları yutmuştu. Estella bana elini uzatıp gülümseyerek iyi geceler diledi. Sonra da o kapıdan içeri girip görünmez oldu. Ben hala orada durmuş eve bakıyor, bu evde onunla birlikte yaşasam ne mutlu olurdum diye düşünüyordum. Bir yandan da onunla birlikteyken mutluluktan uzak kaldığımı, yaşamın bana zindan olduğunu çok iyi biliyordum. Hammersmith'e dönmek için arabaya bindim. Binerken cayır cayır yanan yüreğim arabadan inerken bin beter yanıyordu. Bizim evin kapısında küçüklerin bir yaş günü toplantısından yanında küçük kavalyesiyle dönmekte olan küçük Jane Pocket ile karşılaştım. Flapson'ca gözaltına tutulmasına karşın öyle özendim ki bu küçük kavalyeye. Bay Pocket evde yoktu. Konferans vermeye gitmişti. Çünkü ev yönetimi konusunda verdiği tatlı, zevkli konuşmalar pek ünlüydü. Çocuklarla, evde çalıştırılan işçilerin ve aile bütçesinin çekip çevirmesi üstüne yazmış oldukları bu konulardaki en iyi ders kitapları sayılırdı. Bay Pocket evde değilse bile Bayan Pocket evdeydi. Başı da ufaktan dertliydi. Çünkü Dadı Millerson, piyade muhafız bölüğünden bir akrabasıyla habersizce dışarı çıkması üzerine bebeciğe oyalansın diye bir kutu dikiş iğnesi vermişlerdi. İğnelerden birçoğu eksilmişti. O yaştaki küçüklerin de bu sayıda iğneyi içeriden ya da dışarıdan almaları kendileri için pek yararlı sayılamazdı elbet. Bay Pocket herkese çok yerinde çok pratik öğütler vermekle öyle haklı bir ün yapmış, düşüncelerinin duruluğu, sağlamlığı, yargılarının kılı kırk yaran hakseverliği ile öylesine tanınmıştı ki, yüreğimin yanıp durduğu şu sırada beni dinlemesi için yalvarıp ona açılmayı kafamdan geçirdim. Ne var ki o sırada gözüm Bayan Pocket'a takıldı. Bayan Pocket bebeciğe de her derde deva saydığı reçeteyi salık verip onu yatmaya yollamış, şimdi soylular kataloğunu okumaya dalmıştı. Ona baktım, yok, neme gerek dedim kendi kendime. Vazgeçeyim daha iyi. 34. Beni bekleyen geleceğin parlak olduğu düşüncesine alıştıkça bunun kendi üzerimdeki etkisiyle çevremdekilerin üstündeki etkisi farkında olmadan dikkatimi çekmeye başlamıştı. Kendi kişiliğim üzerindeki etkiye elimden geldiğince gözlerimi kapamaya çalışıyorsam da bunun tümüyle hayırlı bir değişim olmadığını çok iyi biliyordum. Joe'ya gösterdiğim nankörlüğün anısı içimde hiç dinmeyen bir sızıydı. Biddy'ye karşı da vicdanım rahat sayılmazdı. Geceleri uyku tutmadığı zamanlarda Camilla gibi içim yorgunluktan ezilerek Miss Havisham'ın yüzünü hiç görmeseydim daha mutlu, daha iyi bir insan olurdum. O eski demirci dükkanında Joe'nun yanı sıra alnımın teriyle çalışarak büyüyüp erkekliğe iç rahatlığıyla erişirdim diye düşünüyordum. Kaç geceler tek başıma oturup ocaktaki yalazlara gözüm daldığında ne olsa dünyadaki hiçbir ateşin demirci dükkanındaki ateşle evimin mutfak ocağındaki ateşe benzemeyeceğini düşünüyordum. Bir yandan Estella kafamdaki kargaşalıkların, duygularımdaki altüstlüğün öyle ayrılmaz bir parçasıydı ki bu kargaşalığın ne kadarını kendim yarattığımı gerçekten saptayıp çıkartamıyordum. Demek istediğim bu mirasa konmamış olsam bile bir kez Estella'yı aklıma takmıştım madem. Şimdikinden daha iyi, daha mutlu bir insan olup çıkacağıma kendimi gerçekten inandıramıyordum. Varsıldığımın başkaları üzerindeki etkisine gelince bu konuda kesin bir sonuca varmak pek güç değildi. Ben de pek açık seçik olmasa da bu etkinin kimseye yararı dokunmadığını, hele Herbert'a hiç ama hiç yararlı olmadığını sezebiliyordum. Benim paramı su gibi harcama huyuma kapılarak o da kendi olanaklarını aşan harcamalar yapmaya başlamış, bu yüzden yaşantısının yalınlığı bozulup çarpılmış, eskiden çok rahat olan içi kaygılar, pişmanlıklarla dolmuştu. Pocket ailesinin öbür dallarını eğdiğime hiç yerinmiyordum. Böyle küçüklükler, ufak hesaplar onların yaratılışından eğilimlerine uygundu çünkü. Gel giyelim Herbert'ın durumu bambaşkaydı. Onun o çıplak denecek kadar kıt döşenmiş odacıklarına, bu odalara hiç de uygun düşmeyen pahalı eşyaları tıka basa doldurmakla, kanarya yelekli baş belasını emrine vermekle ona kötülük ettiğimi düşündükçe içim cız ediyordu doğrusu. Şimdi bir de küçük lüksü büyük lükse dönüştürmenin kaçınılmaz en kestirme yoluna saparak hatırı sayılır borçlar biriktirmeye başlamıştım. Ben yaparım da Herbert durur mu? Çok geçmeden o da benim peşimden saptı. Startup'un önerisi üzerine Orman İspinozları diye bir kulübün üye adaylığına yazılmıştık. Bu kurumun güttüğü amaca bugüne dek akıl erdirememişimdir. Anlayabildiğime göre bu amaç üyelerin 2 haftada bir toplanıp pahalı bir yemek yemeleri, yemekten sonra kendi aralarında ellerinden geldiğince büyük kavgalara tutuşmaları, servis yapan 6 garsonun merdivende sızıp kalmasına neden olmalarıydı. Bu çok saygın, çok yönlendirici toplumsal amaca her seferinde öyle kesinlikle ulaşıyorlar olsa gerek ki, Herbert'la ben katıldığımız 2 kulüp toplantısında ayakta kadeh kaldırıldığı zaman verilen demeçten bunun dışında pek bir şey anlayamadık. Bu demeç şöyleydi. Efendiler, orman ispinozlarının arasında şu sırada yaygın olan dostluk bağlarının sonuna dek egemen olması dileğiyle. İspinozlar paralarını budalaca harcıyorlardı. Yemek yediğimiz otel lüks Covent Garden semtindeydi. Ormana katılmak onuruna kavuştuğum zaman ilk rastladığım ispinoz da Bentley Drummle oldu. Drummle o sıralarda kentin içinde kendi paytonunu kendi sürerek 4 dönüyor, bu yüzden sokak köşelerindeki direklerde büyük hasar meydana getiriyordu. Kimileyin kendi kendini arabasından aşağı tepe taklak fırlattığı da oluyordu. Bir akşam onun böyle dizginleri birden çekince kendi kendini kulüp kapısına bir çuval kömür boşaltır gibi yuvarlayıverdiğini gördüm. Yalnız bu anlattığım daha öncedendi. Çünkü ben daha ispinoz olmamıştım o zamanlar. Kurulun kutsal kuralları gereğince 21 yaşımı doldurmazdan önce olamazdım da. Kendi varsıllığıma öylesine güveniyordum ki Herbert'ın giderlerini de seve seve yüklenebilirdim. Gel gelelim Herbert gururluydu. Böyle bir öneriyi ona dünyada açamazdım. Bu yüzden çocukcağızın başı 4 bir yandan dertliydi. Bir yandan da piyasayı kolaçan etmekten hiç vazgeçmiyordu. Giderek daha geç saatlere değin gezip tozmaya, geç saatlere dek süren toplantılara katılır olmaya başlamıştık. Herbert'ın bir süre sonra sabahları kahvaltı saatlerinde çevresini karamsar bakışlarla kolaçan ettiğini fark ettim. Öğleye doğru bakışlarında daha bir umut beliriyor, ne ki akşam yemeğine oturduğu zaman üzerine bir çökkünlük geliyordu. Yemekten sonra ise peşinde koştuğu sermayeyi çok uzaklardan bakarcasına buğulu görüyor. Ne var ki gece yarısından sonra bu sermayeye elini uzatsa tutacak kadar yaklaşıveriyordu. Derken sabah saat 2 sularında gene öylesine bir umutsuzluğa gömülüyordu ki bir çifte alıp Güney Amerika'ya gitmekten, oradaki bufaloları kendisine servet kazandırsınlar diye kandırmaktan söz etmeye başlıyordu. Haftamın aşağı yukarı yarısı Hammersmith'te geçiyordu. Oradayken ayağım Richmond'dan hiç eksik olmuyordu. Bunu ayrıca sırası geldikçe anlatacağım. Ben Hammersmith'te olduğum zamanlar çoğunlukla Herbert'te gelirdi. Böyle zamanlarda babası onun beklediği fırsata henüz kavuşamadığını bir süre için şöyle bir algılardı sanıyorum. Ne var ki bir yandan evi, ailesi, bir yandan işleri derken öyle bir yuvarlanıp gidiyordu ki oğlunun sorunlarıyla uğraşacak zaman bulamıyordu. Bir yandan da saçları gitgide ağrıyor, kendini saç köklerinden tutup havaya kaldırma girişimleri gitgide sıklaşıyordu. Bir yandan Bayan Pocket ayağının altındaki tabureyle herkesi sendeletip düşürüyor, soylular kataloğunu okuyor, her dakika mendilini yitiriyor, bize sevgili dedesini anlatıyor, yeni yetişenlere de atılganlık üzerine dersler veriyordu. Bu konuda kullandığı yöntem onları ne zaman dikkatini çekseler kaldırıp yataklarına atmaktı. Şu sırada yaşantımın bir dönemini bir an önce aradan çıkarmak için genel çizgileriyle veriyorum. Bunun en iyi yolu da Bernard'ın hanındaki huylarımızla uğraşılarımızı bir an önce ayrıntılı olarak anlatmak. Harcayabildiğimiz kadar çok para harcıyor. Karşılığında da insanların insafsızlığı, açgözlülüğü oranında alabildiğimiz kadar az şey alıyorduk. Hemen hemen her zaman mutsuzduk, dertliydik. Tanıdıklarımızın çoğu da bu durumdaydı. Aramızda dolaşan, bize her zaman çılgınca eğlendiğimizi söyleyen şen bir sanrı vardı. Bir de hiçbir zaman eğlenmediğimizi ileri süren gerçeğin iskeleti. Bildiğim kadarıyla bu durum çevremizde yaşıtımız olanların arasında yaygın olağandı. Her sabah bu işi ilk kez yaparcasına bir tutumla Herbert işine çevresini kolaçan etmeye giderdi. Onu iş yerinde görmeye giderdim çok zaman. Çalıştığı o izbe arka odada bir mürekkep hokkası, şapka askısı, kömür kovası ile iplerin durduğu kutu, bir takvim, bir masa, bir tabure, bir de cetvelle baş başa yaşıyordu. Oturduğu yerden çevresini kolaçan etmenin dışına tek bir şey yaptığını görmedim. Her birimiz üstlendiğimiz amacı Herbert gibi yılmadan uygulayabilseydik bir erdemler cumhuriyetinde yaşıyor olurduk. Zavallı çocuğun her gün öğleden sonranın belirli bir saatinde sanırım patronunu görmek için Lloyd şirketinin oraya gitmekten başka bir işi yoktu. Bunun da daha çok törensel bir anlam taşıdığını sanıyorum. Çünkü öğrenebildiğim kadarıyla loş şirketinde içeri girmekten sonra da gene dışarı çıkıp geri gelmekten başka hiçbir görevi, bir bağlantısı yoktu. Durumunun çıkmazda olduğunu, bir çıkış yolu bulmasının kesin kes gerekli olduğunu düşündüğü zamanlarda işlek bir saatte borsaya gidiyor. Oradaki kodaman tüccarların arasında acıklı bir köy dansı oynarcasına öne arkaya gidip gelmeye başlıyordu. Bu özel gezilerin birinden dönüşünde Herbert, "Çünkü Handel'cığım," diye bana açıklamada bulunmuştu. Gördüğüm kadarıyla gerçek şu ki, Handel, fırsat denen şey adamın ayağına gelmiyor. Sen onun ayağına gideceksin. Ben de gittim işte. Herbert'la ben birbirimize daha az bağlı olaydık. Her tanrının sabahı birbirimizin boğazına sarılmamız gerekirdi sanıyorum. Sabahın o pişmanlık dolu saatlerinde ben handaki odalarımızdan anlatamayacağım derecede nefret ediyor. Baş belasını ise görmeye bile dayanamıyordum. Bu arsız çocuk sabah sabah gözüme günün öbür saatlerinde olduğundan daha pahalı, daha da işe yaramaz görünüyordu sanki. Herbert'la ben gitgide daha çok borca battıkça kahvaltılarımızın keyfi de giderek kaçmaya başlamıştı. Bir sabah bir alacaklıdan, bizim kasaba gazetesinin diyeceği gibi bir mücevher işiyle ilgili sayılabilecek bir konuda bizi mahkemeyle tehdit eden bir mektup aldığımızda canım öyle sıkıldı ki baş belasını o mavi yakalığından tuttuğum gibi havaya kaldıracak kadar ileri gittim. Bizim Francalı istediğimizi varsaymak küstahlığında bulundu bahanesiyle. Öyle ki baş belası çizmeli bir küpidon gibi resmen asılı kaldı. Belirsiz zamanlarda demek istiyorum çünkü neşemize bağlı olduğundan bu zamanları önceden kestiremiyorduk. Ben şaşırtıcı bir keşifte bulunmuşum gibi Herbert'a dönerek, "Canım Herbert'cığım, bizim işler çok kötü gidiyor," diyordum. Herbert da büyük bir içtenlikle, "Handel'cığım," diyordu bana, "şu rastlantıya bak, ekmek çarsın, ben de şimdi sana tıp atıp bu sözleri söylemek üzereydim." "Öyleyse şu hesaplarımızı bir güzel gözden geçirmeliyiz Herbert." Bu konuda bir zaman kararlaştırmak içimize öyle bir rahatlık veriyordu ki her seferinde iş adamdı, böyle olur, bu iş böyle çözümlenir işte diyordum içimden. Düşmanı kıskıvrak yakalamak dediğim böyle olur işte. Böyle zamanlarda akşam yemeği için şöyle özel bir şeyler ısmarlardık, yanına da gene öyle özel bir şişe. Karnımız tok, sırtımız pek olsun da kafamız saat gibi tıkır tıkır işleyebilsin diye. Yemekten kalkınca bir deste kalem, koskoca bir hokka mürekkep, göz dolduracak kadar yazı kağıdı ile kurutma kağıdı alırdık. Elimizin altında bir dolu kağıt kalem bulundurmak pek içimize sinerdi nedense. Ben önüme bir tabaka kağıt çekerek tepesine düzgün harflerle "Pip'in borçlarının dökümü" diye başlık geçerdim. Herbert da bir tabaka kağıt alarak tepesine "Herbert'in borçlarının dökümü" diye yazardı. Bunun üzerine ikimiz de yanı başımızda karmakarışık yığılı duran, çekmecelere atılmış, ceplerde tirfilenip yırtılmış, mum yakarken kullanıldığından yarısı kül olmuş, haftalardır aynı çerçevelere sıkıştırılmaktan ve buna benzer türlü nedenlerden ötürü zedelenmiş kağıt parçalarını gözden geçirmeye girişirdik. Kalemlerimizin yazarken çıkardığı cızırtı bizi öylesine coştururdu ki çok zaman yaptığımız bu ciddi işle borçlarımızı gerçekten ödemeyi birbirinden ayırt etmekte güçlük çekerdim. Karakter sağlamlığı, erdem ölçüleri bakımından bu uğraşıların ikisi birbirini aşağı yukarı eşitmiş gibi gelirdi. Biraz sonra Herbert'a nasıl gidiyor diye sorardım. Böyle zamanlarda çoğunlukla gitgide kabaran sayılar listesinin karşısında tasalı tasalı başını kaşımaya başlamış olan Herbert, "Kabarıyorlar Handel'cığım," derdi. "Ekmek çarpsın, kabardıkça kabarıyorlar." Kendi kalemimle harıl harıl yazmaktan vazgeçmeyerek, "Yılmak yok dostum Herbert," derdim. "Düşmanın gözlerinin içine bakmak gerek. Sen gözün içine baktıkça o bozulup başını çevirir." "Bakacağım bakmasına da Handel, önce o benim gözümün içine baktığından ben bozuluyorum da." Gene de benim yılmayan tutumum etkisini gösterir. Herbert gene işe koyulurdu. Bir süre sonra Cobb'un yerine göre Lobb'un ya da Nobb'un makbuzu yok diye kalemi gene bırakırdı elinden. "Öyleyse aklından bir hesap çıkart Herbert. Şöyle yuvarlak bir sayı hesapla. Yaz gitsin." Dostum büyük bir hayranlıkla, "Ne yaratıcı bir kafan var Handel," derdi. "Gerçek söylüyorum. Aklın işe öyle bir eriyor ki insanı şaşırtıyorsun." Ben de böyle düşünüyordum. Böyle zamanlarda birinci sınıf bir iş adamı olduğuma kesinlikle inanırdım. Zamanında karar verebilen, atılgan, duru düşünen, serin kanlı. Bütün borçlarımın listesini çıkarıp bitirince listedekileri birer birer elimdeki makbuzlarla karşılaştırır, makbuzun karşılığı olan sayının yanına bir çizgi çizerdim. Bunu yaparken duyduğum iç rahatlığı baldan tatlı bir duyguydu. Listedeki tüm sayıları işaretleyip bitirdikten sonra makbuzlarımı düzenle katlar, her birinin arkasına bir çarpı işareti yapar, hepsini boyuna göre sıralayıp desteleyerek iple bağlardım. Daha sonra benim iş dehamın kendisinde bulunmadığını söyleyecek kadar alçak gönüllülük eden Herbert'ın makbuzlarını da desteleyip katlardım. Böylece onun hesap işlerinde açıklığa kavuşturmuş olduğumu düşünürdüm. İş konusunda izlediğim yöntemin parlak bir yönü daha vardı ki buna pay tanımak derdim. Herbert'ın borçları 164 pound, 4 penny, 6 sent çıktı diyelim. Ben pay bırak, 200 yazı ver derdim. Ya da benim borçlarım bunun 4 katı çıksa örneğin hemen bir pay bırakarak 700 pound diye yazardım. Adı geçen bu pay geleneğinin çok akıllıca bir tutum olduğuna yürekten inanmıştım ya. Şimdi düşünüyorum da bakıyorum bize pahalıya oturan bir yöntemmiş bu. Çünkü nasılsa hemencecik yeniden borca girerek bıraktığımız payı kapatıveriyorduk. Dahası pay bırakmanın içimize verdiği özgürlük ve bolluk duygusuna kendimizi kaptırarak neredeyse bir ileriki listenin payını bile kapatmış gibi oluyorduk. Gel gelelim işlerimizi gözden geçirdikten sonra üzerimize inen dinginlik, sorumlu, namuslu olmanın verdiği iş rahatıyla övünç beni kendi gözümde pek yüceltirdi. Yapmış olduğum çalışma, kullandığım özel yöntemlerle Herbert'ın övgü sözleri içimi yatıştırır, hoşnutlukla doldururdu. Önümdeki masanın üstünde düzgünce bağlanmış duran makbuz destelerine, kağıt, kalem, mürekkep boluna baktıkça kendimi bir özel kişiden çok bir tür bankaya benzetirdim. Bu ciddi, yarı kutsal çalışma gecelerinde rahatsız edilmemek için dış kapımızı kapatırdık. Gene böyle bir gecede demin anlattığım dinginliğe gömülmüş durumdaydım ki sözü geçen kapının aralığından bir mektubun kaydırılarak yere düştüğünü duyduk. Herbert gitti mektubu aldı getirdi. Sanaymış Handel dedi. Kötü haber değildir umarım. Çünkü zarfın kıyıları kara çizgili, mührü de kapkaraydı. Traf ve ortakları imzasını taşıyan mektupta kısaca benim Sayın Bay Pip olduğum belirtiliyor. İznim istenilerek ablam Bayan Joe Gerger'in geçtiğimiz pazartesi günü akşam üzeri saat 6:20 geçe bu dünyaya gözlerini yumduğu haber veriliyor. Önümüzdeki pazartesi öğleden sonra saat 3'te yapılacak olan cenaze törenine katılmam isteniyordu. 35. Yaşam yolumda ilk olarak bir mezar açılıyordu. Düzgün yolda bu mezarın açtığı gedik akıl almaz bir şeydi. Ablamın mutfaktaki ocağın başında koltuğuna gömülmüş oturuşu gece gündüz gözümün önünden hiç gitmiyordu. Köydeki evimizin onsuz var olabileceğini hafızadan bir türlü alamıyordu. Gerçi son zamanlarda onu pek seyrek düşünür olmuş, belki de unutmuş gitmiştim. Ama şimdi sokakta yürürken onun karşıdan bana geldiğini görür gibi oluyor. Biraz sonra kapıyı çalıverecekmiş gibi bir garip duyguya kapılıyordum. Londra'da oturduğum yerlerle ablamın hiçbir ilişkisi olmamıştı. Ama buralarda bile hem ölümünün bıraktığı boşluğu duyuyordum, hem de her dakika sesini işitir, yüzünü, kıpırtısını görür gibi oluyordum. Sanki çok girip çıkmıştı buralara, hala yaşıyordu sanki. Yaşam yolum hangi yöne sapmış olursa olsun ablamı gerçek bir sevgiyle anımsayacağımı sanmıyorum. Ama sevginin bulunmadığı yerlerde bile insan ister istemez pişmanlığa, özleme benzer bir sarsıntı geçiriyor sanırım. Bu sarsıntının etkisiyle belki de sevginin eksikliğini kapatmak için ablama bunca acı çektiren saldırgana karşı içime büyük bir öfke bürümüştü. Yeterli kanıtım olsa Orlick'i, daha doğrusu saldırgan kimse onu ölüme değin kovuşturup öcümü alacağımı düşünüyordum. Joe'ya başsağlığı dileyen ve cenazeye geleceğimi bildiren bir mektup yolladıktan sonra aradaki günleri yukarıda anlattığım tuhaf düşünce ve duygular arasında geçirdim. O gün erkenden sabah arabasıyla kasabaya indim. Köye yürümek için önümde boz zamanım vardı. Mevsimlerden gene yaz, hava çok güzeldi. Yolda yürürken savunmasız minicik bir çocuk olduğum günler ablamın aman dinlemeyen insafsızlığı açıkça gözümde canlandı. Ama ne olsa renkleri daha bir yumuşamıştı şimdi. Ünlü gıdıkçının sivri ucu bile yuvarlanıp yumuşamış gibiydi. Çünkü şu sırada yüzümü okşayan yonca kokulu esinti yüreğime işleyerek bir gün gelecek güneşli yollarda yürürken seni ananların da düşüncelerinin yumuşaması hayırlı olacak diye fısıldamaktaydı. Sonunda bizim ev karşıdan göründü. Baktım Trapp'la ortakları bir cenaze töreni düzenleyerek yönetime el koymuşlardı. Sokak kapısını görünümleri hem gülünç hem iç karartıcı olan iki bekçi tutmuştu. Ellerinde kara sargılara sarılı birer koltuk değneği tutuyorlardı. Sanki bu araç bir yaz simgesi olabilir ya da göreni avutabilirmiş gibi. İçlerinden birinin mavi domuz hanından kovulan bir yamak olduğunu tanıdım. Kendisi çok içkili olduğu bir gecenin sabahında eğersiz bindiği atını boynuna iki koluyla sarılarak sürmek gereğini duyduğu için yeni evli bir çifti talaş çukuruna düşürmesi yüzünden kovulmuştu. Köyün bütün çocuklarıyla çoğu kadınları hayran hayran bu cenaze bekçilerini ve evimizle dükkanın kapalı duran pencerelerini seyretmekteydiler. Ben yaklaştığım sırada bu bekçilerden biri handan kovulanı kapıya vurdu. Benim üzüntüden bitkin düştüğüm için kapıyı kendim çalacak gücüm kalmadığını belirtmeye getiriyordu. Öteki cenaze bekçisi bir gün bahse tutuşarak iki tane kas çevirmesini yemiş olan bir marangoz kapıyı açtı. Beni konuk odasına aldı. Burada Bay Trapp en büyük, en güzel masanın başına geçmiş, masanın bütün kanatlarını açmış, bir sürü kara başlı toplu iğnenin yardımıyla bir tür kara panayır işletmekteydi. Benim içeri girdiğim sırada birilerinin şapkasını uzun, kara kumaşlara sararak Afrikalı bir zenci bebesine benzetmişti. Benim şapkamı da almak için elini uzattı. Ama ben kafam karışık olduğundan onun bu yaptığını yanlış yorumlayarak uzattığı eli kavradım. Büyük bir candanlıkla uzun uzun sıktım. Zavallı sevgili Joe. Küçücük kara bir pelerine sarılıp sarmalanarak çenesinin altındaki kocaman kara bir fiyonkla bağlanmış odanın yukarı köşesine tek başına oturmaktaydı. Onu oraya baş yaslı olarak Trabin yerleştirmiş olduğu belliydi. Ona doğru eğilerek ''Canım Joe, nasılsın?'' diye sordum. Joe, ''Pip, iki gözüm, sen onu eskiden bilirsin, nasıl hükümet gibi kadın olduğunu.'' diyerek elimi sımsıkı tutup sıktı, başkaca konuşmadı. Kara yaz giysisinin içinde derli toplu gösterişsiz duran Biddy ortalıkta dönüp dolaşıyor, herkese her işe yardımcı oluyordu. Biddy'ye merhaba dedikten sonra çene çalmanın sırası değil diye düşünerek gidip Joe'nun yanına oturdum. O, şey, cenaze, ablam, acaba evin neresinde şimdi diye merak düşmüştü içime.